Ayrım 23, sayfa 298. Mustafa Kemal ve arkadaşları Anadolu'ya geçerken karakol örgütüyle bir prensip anlaşmasına varmışlardır. Çavuşoğlu anılarında Mustafa Kemal'in liderliği kabul etmek için bazı isteklerde bulunduğunu aktarır. Teşkilat için para ve mutlaka Anadolu'daki ordu komutanlarının üstünde bir mevki ve yetkiye sahip olmak bu isteklerin başında geliyordu. Fakat Mustafa Kemal bu örgütü hiç bilmiyormuş gibi davranır. Nutuk'ta örgütün varlığından ilk defa Erzurum Kongresi'nde haberdar olduğunu söyler ki bu doğru değildir. Dipnot: Taner Akçam, İnsan Hakları ve Ermeni Sorunu, sayfa 485-486. İttihatçılarla Mustafa Kemal arasında uzlaşma sağlandıktan sonra durum padişaha bildiriliyor. Padişahla Mustafa Kemal'in birkaç kez görüştüğü anlaşılıyor. İttihatçılar Mustafa Kemal'i ikna etmeye çalışırken, padişahın da Mustafa Kemal'in ittihatçı olmadığı konusunda İngilizleri ikna etmesi gerekiyordu. Mustafa Kemal, Padişah Sultan Vahdettin'le 15 Mayıs 1919'da son defa görüştükten sonra 16 Mayıs'ta devlet tarafından tahsis edilen bir gemiyle, geniş yetkiler ve bir miktar para ile Samsun'a hareket ediyor. Milli mücadele iyice küçülmüş, budanmış Osmanlı İmparatorluğu'nun ulus devlete dönüşme süreciydi. Anadolu'nun Türkleştirilemez sayılan unsurlarının tasfiyesini bu bütünlük içinde kavramak gerekir. Milli mücadele imparatorluğu ulus devlete dönüştürme süreciydi. Ama ileriki sayfalarda açıklamaya çalışacağımız gibi 1920'li yıllarda emperyalist batıdaki gibi bir ulus devlet kurmanın maddi koşulları artık mevcut değildi. Osmanlı'dan biçimsel bir ulus devlet çıkartılmış olsa da ulus devlet uygun bir ekonomik temel üzerine oturmadığı için görüntü olarak ulus devlete benzese de içi boş bir kabuktu. Osmanlı'nın sadece dış görüntüsü değişmiş bir versiyonuydu. 10 yıllardır resmi söylen bu gerçeği gizlemeyi başardı. Osmanlı'nın yerine bir darbeyle kurulan ama yaklaşık 100 yıllık bir sömürgeleşme, kimliksizleşme, yabancılaşma sürecinin sonucu olan yeni devlet sadece görüntüsü itibariyle eskisinden farklıydı. Her ne kadar yenilikçi, batıcı, retorik, ideolojik alanı kuşatsa, ideolojik mistifikasyon yaratmayı başarsa da söz konusu olan kompradorlaşma sürecinin yeni bir evresiydi. Başka bir ifadeyle tanzimat, ıslahat, meşrutiyet çizgisinin ulaştığı yeni aşamaydı. Resmi tarih ısrarla milli mücadeleyi 7 düvelle savaş olarak sunmuş ve 7 düvelle yapılan bu savaştan da muzaffer çıkıldığı düşüncesini kafalara sokmuştur. Bu konuda geliştirilen milliyetçi kahramanlık söylemi, yani hamaset edebiyatı densin, sorunun özünü gözden kaçırmaya yaramıştır. Bu amaçla o kadar büyük zorlama yapılmıştır ki, Şark sorununu nihai olarak çözmek üzere toplanan Lozan Paylaşım Anlaşması'na Türkiye'nin galip devlet olarak katıldığı izlenimi bile yaratılmıştır. Alınan sonuç ortadayken bu tür bir izlenim yaratılabilmiş olması birçok şeyin yanında Türkiye'nin entelektüel az gelişmişliğini de ortaya koyması bakımından düşündürücüdür. Lozan Barış Konferansı fiili paylaşıma nihai noktayı koyup onaylatmak, yenik Osmanlı'ya hesap sormak üzere toplanmıştı. Oysa Lozan Anlaşması 7 düvele savaşın sonunda kazanılmış bir diplomatik zafer olarak sunula gelmiştir. Belli ki Osmanlı'nın kalıntıları üzerinde içi boş bir kabuk olarak kurulan TC'nin yeni yöneticilerinin hayali zaferlere ihtiyacı vardı. Milli mücadele sadece 7 düvelle savaş değil, aynı zamanda anti-emperyalist bir mücadele olarak da sunulmuştur. Yukarıda milli mücadeleyi başlatan İttihatçı ekibin düveli muazzama karşısındaki konumuna kısaca değinildi. İttihatçılar daha genel olarak milli hareketi örgütleyenler, emperyalist devletlere bırakın karşı bir tavır içinde olmayı, yan gözle bakmayı bile akıllarından geçirmemişlerdir. Yan gözle bakmaya niyetlenenleri de hileci komplocu yöntemlere başvurularak tasfiye etmişlerdir. Anadolu İhtilali'nin yazarı Sabahattin Selek, milli mücadelenin kimlere karşı yapıldığını yazdığı bölümde, emperyalizm karşıtlarının da tasfiye edildiğini kaydetmeden geçemiyor. Büyük Millet Meclisi hükümetinin bütün Anadolu'da hakimiyet kurabilmesi, yalnız karşı ihtilal hareketlerinin temizlenmesiyle değil, aynı ölçüde önemli milis kuvvetlerin yani Kuvayi Milliye'nin tasfiyesiyle mümkün olmuştur. Hükümet otoritesini büyük ölçüde zaafa uğratan Demirci Mehmet Efe ve Çerkez Ethem kuvvetleri, 1920 yılı sonuna doğru tasfiye edilerek Türk İstiklal Harbi'nin yapılmasına engel teşkil edecek bütün pürüzler ortadan kaldırılmıştır. Dipnot: Sabahattin Selek, Anadolu İhtilali, Cilt 1, İstanbul 1966, sayfa 215. Sabahattin Selek'in yazdıkları dikkatle okunursa milli mücadelenin milli kuvvetlere karşı kazanıldığı anlamı çıkıyor ki, böyle bir hareketin anti-emperyalist bir öz taşıması eşyanın tabiatına aykırıdır. öyle bir milli hareket ki başarısı gerçekten milli unsurları tasfiye etmeye bağlı. Özellikle Çerkez Ethem Hareketi'nin tasfiyesi anti-emperyalizm safsatasıyla ilgili durumu netleştirmek için yeterlidir. Bu tür bir izlenimin yaratılmasında doğrudan resmi tarih üreticilerinin yanında Avrupa merkezli ideolojik yabancılaşmadan payını almış sol entelektüellerin de önemli payı vardır. Milli direnişi harekete geçiren temel etken Osmanlı topraklarının bakiyesinin bir bölümünün de Rumlara ve Ermenilere verilmesi olasılığıydı. Özellikle mütarekeden hemen sonra kurulan Müdafaa-i Hukuk Dernekleri, Wilson prensiplerine göre bir yeniden düzenleme ihtimaline karşı yaşadıkları yörelerin etnik unsur olarak Türk çoğunluktan oluştuğunu kanıtlamaya girişmeleri bu durumla ilgilidir. Söz konusu derneklerin ne yapmak istediği, sorunu nasıl algıladıkları konusunda bir fikir edinmek için Trabzon Müdafaa-i Hukuku Milliye Cemiyeti'nin tüzüğüne bakmak yeterlidir. Cemiyet vilayetimizin Devlet-i Osmaniye'ye mecburiyetini teyit ve takviye eden tarihi, içtimai, iktisadi ve saikin cem'i ve telfiki ve istatistikler tanzimi ile İtilaf hükümet ve mümessillerine muhtıralar itasına ve Wilson prensiplerine nazaran hukuku milliyemizi sulh konferansına müdafaa etmek üzere Ledeli cap muhabir ve vekiller izamına, teşebbüsat-ı müessireyede bulunulmasına azm-ü ikdam eyleyecektir. Dipnot, bakınız Mahmut Goloğlu Erzurum Kongresi Milli Mücadele Tarihi 1 Ankara 1968. 22 Mayıs 1919'da İzmir'in Yunanlılar tarafından işgal edilmesi üzerine söz konusu dernekler sadece raporlar hazırlayarak istatistiklerle ve karşı propaganda yöntemleriyle sonuç almanın imkansız olduğunu, dolayısıyla Rum ve Ermenilere karşı silahlı mücadele başlatmak gerektiğine karar veriyorlar. Doğu Anadolu'da Büyük Ermenistan kurulacağı söylentileri milli mücadeleyi başlatan asıl nedenlerden ikincisidir. Dolayısıyla İzmir'in Yunanlılar tarafından işgali Doğu Anadolu'da Büyük Ermenistan kurulacağı duyumları doğrudan silahlı mücadeleyi gündeme getirmiştir. Bu yüzden milli mücadele Doğu'da Ermeniler Batı'da da Yunanlılarla savaşmak dışında hiçbir amaç taşımamıştır. Nitekim milli mücadelenin siyasi bir hareket olarak resmen başladığının ilan edildiği Erzurum Kongresi'nde alınan karar da bu yöndeydi. Emperyalist devletlere asla gönderme yapılmıyordu. Her türlü işgal ve müdahale Rumluk ve Ermenilik teşkili gayesine matuf telakki edileceğinden müttehiden müdafaa ve mukavemet esası kabul edilmiştir. Dipnot, bakınız Yakın Tarih Ansiklopedisi Cilt 12 1990 sayfa 27. Milli hareket asla emperyalizme karşı değildi. Tam tersine milli hareketi örgütleyenlerin çıkarları emperyalist çıkarlarla özdeşti. Milli hareketin işin başından sonuna kadar en büyük hassasiyeti emperyalist devletlere, yani intilaf devletlerine karşı olmadığını kanıtlamak konusunda sergilemiştir. Mustafa Kemal bu konuda bir yanlış anlama olmaması için yoğun çaba harcamıştır. Nutuk'ta itilaf devletlerine karşı vaaz-ı husumet içinde olunmadığını, İngiltere, Fransa, İtalya gibi düvveli muazzamayı gücendirmeme konusunda büyük hassasiyet gösterdiklerini söylüyor. Nitekim Urfa mutasarrıfı Ali Rıza'ya çektiği bir telgrafta da amaçlarının hiçbir veşiyle düveli itilafiyeye karşı olmadığının altını çiziyor. Milli hareketin önder kadrosu için Ermeniler ve Rumlar dışında hiçbir sorun yoktu. Osmanlı İmparatorluğu'nun geri kalanında tercihen Amerikan mandası altında yola devam etmek istiyorlardı. Daha sonra Mustafa Kemal manda isteyenlerin başkaları olduğunu söyleyecektir. Bu konuyla ilgili olarak Taner Akşam şunları yazıyor. Sivas Kongresi'ne katılan Amerikalı gazeteci Brown'a Amerika'nın mandayı kabul etmesi halinde Sivas Kongresi'nin mandayı karara bağlayacağını söyler. Benzer düşünceleri Amerikan delegesi başkanı General Harbord'a da bildirir. Harbord Mustafa Kemal'in kendisine hülasa olarak maksat Osmanlı İmparatorluğu'nun bütünlüğünü, tarafsız bir büyük devlet ve hepsine tercihen Amerikan devletinin müzahereti altında muhafaza etmek olduğunu söyler. Aynı düşünceleri 5-6 Aralık 1919'da Sivas'ta kendisini ziyarete gelen Fransa'nın Ermenistan ve Suriye Yüksek Komiserliği görevini yapan Georges Picot'a da tekrar eder. Bu görüşmelerde Kemal bütün Anadolu'da Fransa'nın ekonomik mandasını kabul etmeye istekli olduğunu ifade etti. Ayrıca daha önce Harbord Komisyonu'na ifade ettiği görüşlerini tekrarlayarak mümkün olursa Amerikan yardımını almaya da hazır olduğunu belirtti. Sivas Kongresi'nde de en yoğun tartışılan konuların başında manda meselesi gelmiştir. Sonuçta Kongre Amerika Birleşik Devletleri'ne manda meselesini görüşmek amacıyla bir heyet gönderilmesi ricasıyla resmen başvuruda bulunma kararı alır. Dipnot, Taner Akçam, İnsan Hakları ve Ermeni Sorunu, sayfa 501-502. ABD ve diğer emperyalist devletler 1919'da Osmanlı bakiyesini manda statüsüne kabul etmeye yanaşmadılar. Ama 1947'den itibaren Türkiye ABD'nin adı konmamış bir mandası statüsüne terfi edecekti. Kimsenin emperyalist devletlerle bir sorunu yok iken resmi tarih yedi düvelle savaş ve anti-emperyalizm söylemini yerleştirmeyi başarmıştır. Oysa büyük devletlerin işgaline karşı olmak bir yana bu tür işgaller sevinçle karşılanmıştır. Yahya Akyüz Fransızların Çukurova'yı işgaliyle ilgili olarak bir Fransız subayın hatıra defterinden şunları aktarıyor. 25 Haziran 1919, Mersin'e, Kilikya'ya çıktık. Halk üzerinde çok iyi etki bırakıyoruz. Bizi krallar gibi karşılıyor ve bayrağımızla askerlerimizin geçitleri üzerine zafer takları yapıyorlar. 29 Haziran, Adana'ya varışımız. Burada Mersin'dekinden daha iyi karşılandık. Halk bize serinletici içecek şeyler dağıtıyor. Yine zafer takları altından geçiyoruz. Yolumuz üzerine çiçekler atıyorlar. Dipnot Yahya Akyüz, Türk Kurtuluş Savaşı ve Fransız Kamuoyu 1919-1921, Ankara 1988, sayfa 178'den aktaran Taner Akçam, adı geçen eser sayfa 502. Büyük devletlere karşı halkın tavrını ortaya koyan çok sayıda örnek bulunuyor. Hatta bazı bölgelerde özel heyetler oluşturulmuş ve şehirlerinin işgal edilmesi ricasıyla müttefik güçlere başvurulmuştur. İsparta, Bayındır, Tire, Ödemiş verilecek örneklerden sadece bazılarıdır. İsparta'da Yunan işgalinden ve işlenen cinayetlerden korkan yöre halkı, milli kuvvetlerin de bunlardan pek farklı olmadığı inancıyla oluşturdukları bir heyetle İtalyanlara başvurmuşlar ve İsparta'nın işgalini sağlamışlardır. Bölge halkı huzur ve güvenin ancak bu yolla elde edileceğine inanıyordu. Dipnot, adı geçen eser sayfa 503. Bölge halkının milli kuvvetlere yüz çevirmesinin sayısız nedeni olmakla beraber, somut bir neden de milli denilen bu kuvveti oluşturan unsurların kompozisyonuyla ilgiliydi. Milli kuvvetler şu unsurlardan oluşuyordu. Dağda gezen eşkıya ve zeybekler, asker kaçakları, herhangi bir vukuat işleyip adaletten kaçan suçlular, hapishanelerden salıverilen mahkum ve tutuklular, soygun ve vurguna hevesli maceraperest belalı takımı, ayaklanmalara katılıp affa uğrayanlar, köylerden toplananlar, mükellefler ve nihayet gönüllüler. 16 Ağustos 1919'da toplanan Alaşehir Kongresi'nde alınan kararlardan biri de madde 6, şekavete müntecir, çeteciliği nefretle reddeder şeklindeydi. Dipnot Sabahattin Selek Anadolu İtilali Cilt 1 sayfa 123. Alaşehir Hareketi Milliye ve Reddi İlhak Kongresi delegeleri tarafından 23 Ağustos'ta İngiliz İşgal Kuvvetleri Komutanı Milne çekilen bir telgrafla asıl niyetlerinin ne olduğuna açıklık getiriyorlardı. Telgrafta sadece Yunanlıların haksız ve hilekar tecavüz ve cinayetlere karşı olunduğu, buna karşılık düveli muazzamaya karşı bir kasıtları olmadığı, böyle bir şeyi akıllarından bile geçirmedikleri vurgulandıktan sonra, eğer İtilaf devletleri İzmir ve civarının işgalini zaruri görüyorlarsa, bunun bizzat bu medeni devletler tarafından yapılmasını istiyorlardı. Dipnot, bu konuda daha fazla bilgi için bakınız İlhan Temeli, Selim İlkin, Ege'deki sivil direnişten Kurtuluş Savaşı'na geçerken Uşak Heyeti Merkeziyesi ve İbrahim Tahta Kılıç Bey, Ankara 1989. Milli mücadelenin yedi düvelle savaş, anti-emperyalist bir mücadele olduğuna dair iddialar sonradan uydurulmuş safsatalardır. Milli mücadele Ermeni katliamı ve Anadolu'nun Rumlardan temizlenmesi sürecinde katledilip sürgün edilenlerin varlıklarına el koyanlarla devletsiz kalma telaşına düşen İttihatçıların yani devletluların densin ittifakına dayalı bir hareketti. Bu iki kesimin ortak amacı el koydukları Ermeni ve Rum mallarının elden gitmesini engellemek, ne pahasına olursa olsun manda yönetimi de dahil devleti elde tutmaktı. Önemli olan nasıl bir devlet değil, mutlaka bir devlete sahip olmaktı. Bir kere milli mücadele döneminde doğuda emperyalist devletlerle bir çatışma yaşanmıyor, güneyde Fransızlarla Urfa, Maraş ve Antep'te çatışma olmuştu. Ama bu çatışma Fransızların bölgedeki varlığına tepkinin sonucu değil, Fransızların Ermenilere arka çıkmasına duyulan öfkenin sonucuydu. Zira Fransızlar 1916 yılından başlayarak Ermenilerden oluşan birlikler kurmuşlardı. Zaten bölgenin İngilizler tarafından işgal edildiği 1919 sonuna kadar hiçbir çatışmanın olmayışı da yukarıda söylenenleri doğrular niteliktedir. Batı'da savaşın asıl nedeni de bölgenin yabancılar tarafından işgal edilmesi değil, işgalcinin Yunanlılar oluşudur. İzmir'in Yunanlılar tarafından işgali hakaret ve zulüm sayılmıştır. Bunu bir bakıma milleti hakime sendromu saymak gerçek duruma uygun düşüyor. Oysa kimsenin bir İngiliz işgaline itirazı yoktu. Eğer mutlaka bir işgal gerekiyorsa bunun İngilizler olması istenmekteydi. Öyleyse anti-emperyalizm bunun neresindedir? Durum böyle olduğu halde sadece resmi tarihi üretmeye memur edilmiş taife değil, Avrupa merkezli ideolojik saplantıların etkisinden yakayı bir türlü kurtaramayan sosyalistler de milli mücadelenin anti-emperyalist olduğunu ileri sürmeye devam ediyorlar. Milli mücadelede ve cumhuriyette mutlaka ilerici bir yan bulmak için inatçı bir çaba sarf ediliyor oluşu düşündürücüdür. Amalı, fakatlı zorlamalarla milli mücadeleye bir anti-emperyalizm, onun sonunda kurulan cumhuriyete de ilericilik, devrimcilik yakıştırma çabaları üzerine düşünülmesi gereken önemli bir sorundur. Bu çabaların açıktan açığa Kemalist bir söylemle yürütüldüğü örnekler az değildir. Ama en çok kafa karıştıranlar da bunlar değildir. Asıl üzerinde durulması gereken bu sol Kemalist tezleri Marksizm sosuna bulayarak meşrulaştıranlar üzerinde daha çok durmak gerekir. Bunlar arasında en çok itibar göreni olmadığı halde en gayretli olanlardan biri Sungur Savran'dır. Sungur Savran, Türkiye'de sınıf mücadeleleri başlığını taşıyan kitabının milli mücadelenin niteliğini tartıştığı bölümünde şunları yazıyor. Milli mücadele emperyalist ya da emperyalist destekli bir işgale karşı bir mücadele olduğu ölçüde şu ya da bu toprak parçası konusunda hangi ulusal topluluğun haklı olduğu sorunundan bağımsız olarak burjuva devrimlerinin klasik yurt savunmasının özgül bir örneğidir. Bu anlamda ve yalnız bu anlamda milli mücadele anti-emperyalist bir nitelik taşır. Bir defa yurt savunması burjuva devrimlerinin klasik bir özelliği değildir. Aksine burjuvazinin sermayenin çıkarları uğruna gerekirse ulusal sınırlardan vazgeçmeye hazır olduğu söylenmiştir. Lenin. Üstelik emperyalist savaşların hepsi fetih amaçlarıyla başlasalar bile sonuçta eldeki sınırlardan vazgeçme olasılığını peşinen kabul etme üzerine kuruludur. Her şey bir yana 1871 Paris Komünü deneyimi burjuvazinin yurt savunmasından kaçındığına ve bu savunmayı proletaryanın üstlenişine en çarpıcı ve bilinen örnektir. Kaldı ki yurt savunması Marksistler tarafından hiç değilse Birinci Dünya Savaşı'ndan beri burjuva devrimlerinin klasik bir özelliği olarak değil, kendi burjuvazisiyle çıkar birliği yaparak emperyalist sömürüden pay alma arayışındaki oportünistlerin başlıca bahanesi olarak anılmaktadır. Nitekim Savran da yukarıdaki tespiti yaptıktan sonra söylediklerini nüanse etme ihtiyacını duyuyor ve şöyle devam ediyor. Buna karşılık milli mücadelenin Kemalist önderliği, emperyalizme karşı mücadele veren bütün burjuva ve küçük burjuva önderlikler gibi emperyalizmle her an uzlaşmaya açıktır ve sonunda uzlaşmıştır. Ne var ki başka bazı örneklerden farklı olarak bu uzlaşmanın bağımsızlık temelinde gerçekleşmiş olması önemlidir. Her halükarda Kemalist önderliğin uzlaşmaya açık oluşu, uzlaşma gerçekleşene kadar mücadelenin anti-emperyalist bir dinamik taşımış olduğu gerçeğini ortadan kaldırmaz. Milli mücadelenin programının ya da Kemalist önderliğin bilincinin emperyalist sistemi bir bütün olarak karşısına almadığı ya da bağımsız bir devlet kurulmuş olmasına rağmen emperyalizme ekonomik bağımlılığın devam ettiği türünden gerekçelerden hareketle milli mücadelenin anti-emperyalist hiçbir boyutunun olmadığı sonucuna varılamaz. Emperyalizmin hakimiyeti altındaki herhangi bir ülkede, bu ülke ister bir sömürge olsun ister yarı sömürge, burjuvazinin anti-emperyalizmi zorunlu olarak sınırlı ve tutarsızdır. Bu tür bir argüman yalnızca burjuvazinin hiçbir yerde tutarlı olarak ve sonuna kadar anti-emperyalist olmayacağını kanıtlamaya yarar. Bu doğrudur ama milli mücadelenin burjuvazinin tek yanlı ve kısmi anlamda anti-emperyalist bir boyut taşımadığını göstermez. Dipnot, Sungur Savran, Türkiye'de Sınıf Mücadeleleri, Cilt 1, 1919-1980, Kardelen Yayınları, İstanbul 1992, sayfa 75-76. Amerikan mandasına sığınmanın bile gündeme geldiği bu dönemde bağımsızlık için verilen mücadele bir yurt savunması niteliğini taşır ve emperyalizmle çeliştiği ölçüde bu çok sınırlı anlamda anti-emperyalist bir karaktere sahiptir. Dipnot adı geçen eser, sayfa 81. Savran ilk saptamasını nüanse etmek üzere dolambaçlı cümleleri sıraladıktan sonra da geriye yine yurt savunmasından başka bir şey kalmıyor. Milli mücadelenin yurt savunmasının özgül bir örneği olduğu için anti-emperyalist sayılması gerektiğini ileri sürüyor. Eğer yurt savunması anti-emperyalist olmak için yeterli koşulsa, anti-emperyalizm kavramının hiçbir değeri, önemi ve işlevselliği kalmaz. Bu durumda kavram her türlü teorik, ideolojik, siyasal, etik içeriğinden soyutlanıp içi boş bir kabuk haline gelir. İkinci olarak Savran Kemalist önderliğin burjuva küçük burjuva karakterinden ötürü emperyalizmle uzlaştığını ama hiç değilse uzlaşma olana kadar anti-emperyalist niteliğini koruduğunu yazıyor. Öyleyse şu soru akla gelir. Savra'nın anti-emperyalist saydığı dönemde anti-emperyalizme uygun neler yapılmıştır? Anti-emperyalist dönemden uzlaşmaya geçişi belirleyen nedir? Her an uzlaşmaya hazır bir hareket nasıl oluyor da başlarda anti-emperyalist olabiliyor? Bütün burjuva önderliklerinin zaafı nasıl oluyor da Kemalizmin artahanesine kaydediliyor? Bu soruların yanıtı yoktur. Oysa kavramlar onu kullananın ihtiyacına göre eğilip bükülemezler. İçerikleri ve kapsamları istendiği gibi doldurulup boşaltılamaz. Aksi halde kavramların varlık nedeni ortadan kalkar. Okuyucu anti-emperyalizm tartışması ile ilgili olarak Paradigmanın İflası adlı kitabımıza bakabilir. Ekonomik sömürü ve bağımlılıktan kurtulma perspektifi anti-emperyalizm kavramının en önemli yapıcı unsurudur. Bu itibarla ekonomik sömürü ve bağımlılık ilişkilerini dönüşüme uğratmayan, eşitsiz de ekonomik ticari ilişkileri hedef almayan bir siyasal hareketin anti-emperyalist sayılması mümkün değildir. Çünkü kapitalist sömürü ilişkilerine kısmen dokunmak mümkün değildir. Bu itibarla bunu gerektiren bir anti-emperyalist tutumun kısmen de olsa savunulmaması gerekir. Bununla birlikte Savran, milli mücadele dönemine öyle ya da böyle bir anti-emperyalist nitelik tanıma konusundaki hassasiyetinin nedenini açıklarken şunu söylüyor. Son dönemde gayri resmi ideolojinin sözcülerince yaygın olarak kullanılan bu tür argümanlar politik olarak kaş yaparken göz çıkarma olarak nitelenebilecek sonuçlar doğurur. Gayri resmi ideolojinin sözcüleri Kemalist ideolojinin etkisini yıkma telaşı içinde bütün burjuva önderliklerin zorunlu olarak taşıdığı sınır ve zaafları Kemalizme özgü gibi göstererek burjuva demokrasisi ve burjuva nitelikli ulusal hareketler hakkında yanılsamaların yeniden üretimine katkıda bulunurlar. Dipnot adı geçen eser sayfa 75-76. Kimin kaş yapayım derken göz çıkardığı apaçık ortadadır. Bugün bertaraf edilmesi gereken yanılsama, burjuva, küçük burjuva nitelikli önderliklerin zaaf ve tutarsızlıkları konusunda iyimserlik beslemek konusundaki midir, yoksa emperyalizmle uzlaşmaya peşinen hazır olan burjuva, küçük burjuva önderliklerine karşı tedbirli olma konusundaki mi? Savran yine de yurt savunması argümanıyla yetinmenin yetersizliğinin farkındadır. Bu nedenle bir ek argümanı öne sürüyor. Bütün bunların ötesinde diyor Savran, bir burjuva devrimi olarak Kemalist devrimin programında bağımsız bir devlet kurmanın dışında emperyalizmle en ufak bir çelişki yoktur. Dipnot adı geçen eser sayfa 82. Demek ki Kemalist hareketin kısmen de olsa anti-emperyalist oluşunun asıl kanıtı bağımsız bir devlet kurma hedefiymiş. Bu ifadeye bakılırsa Kuvvayi Milli Hareketi'nin birinci emperyalist paylaşım savaşının taraflarından biri olan ve fakat mağlup olmuş bulunan Osmanlı İmparatorluğu topraklarında değil, herhangi bir sömürge toprağında filizlendiğini sanır. Sanki Osmanlı Devleti'nin temsilcileri Mondros ve Sevr'e anlaşma masallarına belli başlı emperyalist devletlerle eşit konumda bağımsız bir devlet olarak oturmuş değildir. Osmanlı İmparatorluğu'nun toprak ve güç kaybettiği kesindir ama bağımsız devlet olma niteliğini ne zaman kaybettiğini kimse söylememektedir. Osmanlı İmparatorluğu'nun emperyalist devletlere bağımlı hale gelişi de besbelli ki 1. Dünya Savaşı'ndan sonra olmuş değildir. TC'nin kurulmasıyla da o boyunduruğun kırıldığını Sungur Savran bir yana pek çok sol Kemalist de savunmakta değildir. Demek ki bir bağımsız devlet kurulması da milli mücadelenin kısmen de olsa savunusuna yetmemektedir. Öyleyse geriye ne kalıyor? Resmi ideoloji kadar sol Kemalistlerin tümünün paylaştığı başlıca argüman, bir gerici imparatorluğunun yerine gerici bir cumhuriyetin kurulmasını ileri bir aşama olarak sunulması ve bu geçişin bir devrim olarak savunulmasıdır. Bu tutumu benimseyenlerin neden aynı süreçte aynı tarafta yer alıp da yenildikten sonra tarihe karışan Almanya'nın ve Avusturya-Macaristan imparatorluklarının yerlerini birer burjuva cumhuriyetine bırakışlarını aynı terimlerle ifade etmedikleri de merak konusudur. Devrim sorununa gelince hem Almanya hem de Avusturya Macaristan'da imparatorların tahtı terk etmesine varan proleter ayaklanmaları olmuştur. Cumhuriyetlerin kuruluşuysa sosyal demokrat hainlerin önderlik ettiği karşı devrimlerin sonucunda gerçekleşmiştir. İşte Osmanlı'dan TC'ye geçişin farkı da tam buradadır. Kuvvayi Milli Hareketi bir proleter devrimini ikame etmek suretiyle açık bir karşı devrime gerek kalmaksızın proletaryayı ve Kürtleri egemenliği altına alan bir cumhuriyet kurmuştur. Kaldı ki Kuvvayi Milliye'nin kendisi değilse bile dayandıkları güçlerin anti-emperyalist bir halk dinamini ifade ettiği dahi doğru değildir. Milli mücadele döneminde bu nitelemeye uygun tek hatlı başkaldırı Koçgiri'de başlayandır. TC'nin kuruluşu da o hareketin ezilmesiyle sağlanmıştır. Kemalizme ilerici bir nitelik atfetmek isteyenlerin tutundukları son dal ise Kuvvayi Milliye olmasaydı başkenti dahi işgal altında olan Osmanlı İmparatorluğu'nun tam bir sömürge haline geleceğidir. Bu spekülatif saptama 1. Dünya Savaşı gerçekliğinin göz ardı edilmesinden kaynaklanmaktadır. Savaş iki devlet arasında değil, iki emperyalist ittifak arasında cereyan etmiştir. Bunun sonucunda galip gelenlerin birer birer yenik düşenleri sömürge haline getirmesi bahis konusu bile değildir. Söz konusu olan ve gerçekleşen mağlup devletlerin topraklarının bir kısmına ve sömürgelerine galip gelenlerin savaş öncesinde yaptıkları anlaşmalar uyarınca ve güç dengeleriyle orantılı olarak el konmasıdır. Bu da olmuştur. Bu bakımdan Osmanlı'nın başına gelen müttefiklerinin başına gelenden farklı değildir. Galip devletlerden herhangi birinin Osmanlı'dan arta kalanları tamamen kendi sömürgesi haline getirmesi ise düpedüz yeni bir paylaşım savaşının başlangıç noktası olurdu. Demek ki Osmanlı İmparatorluğundan ne kadar bağımsız olduğu tartışma konusu olan bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çıkmış olması ne Kuvayi Milliye'nin ne de Mustafa Kemal'in program ve özel marifetleriyle gerçekleşmiş değildir. Emperyalist savaşın sonuçları tarafından tayin edilmiştir. Bu gelişmeyi ilerici ve benzeri sıfatlarla belirlemek savaşın sonucunda imzalanan emperyalist barış anlaşmalarına aynı sıfatları yakıştırmayı gerektirir ki öyle yapılmaktadır. İşte bu nedenle milli mücadele hakkındaki yanılsamalardan resmi tarihin gözlüğünü kırarak kurtulmak önemlidir. Milli mücadele dönemi emperyalist savaşın sona ermesiyle Lozan Barış Anlaşması arasında diplomatik uzlaşma arayışlarının esas olduğu yaklaşık 5 yıllık dönemdir. Bu dönemde Güneydoğu'da Urfa, Maraş ve Antep'te Fransızlarla sınırlı bir çatışma dışında bir Türk-Yunan savaşıdır. Yunanlar İzmir'i İngilizlerin teşviki ve desteğiyle işgal etmişlerdi. İngiltere'nin global çıkarları 1921'den itibaren bu desteğin çekilmesini gerektirmiştir. Zira Sovyetler Birliği'nin sosyalizmin kalesi olarak emperyalizmi tehdit eden güçlü odak haline gelmesi, savaş öncesi ve savaş süresine yapılan tüm hesapları geçersiz hale getirmişti. İngiliz emperyalizminin global çıkarları komünizmin yayılması karşısında zayıf bir Yunanistan yerine köklü devlet geleneği olan güçlü bir Türkiye'den yana tavır almayı gerektiriyordu. Bu yüzden başta İngilizler olmak üzere Kemalistlerin emperyalizmle uzlaşması zor olmamıştır. Resmi tarihin ısrarla kabullendirmeye çalıştığının aksine milli mücadele ileri sürüldüğü kadar önemli değildi. Mistifikasyon yaratmak için dönemin olayları ve yapılanlar bilinçli olarak abartılmıştır. Asıl önemli olan 1. emperyalist savaştı. Milli mücadeleyi yürütenler de imparatorluğu emperyalist savaşa sokanlar da iddiatçılar olduğu için bu ekibin büyük savaştaki sorumluluğunu göz ardı etmek için 1919 sonrasının hikayesi bilinçli olarak ön plana çıkarılıp abartılmıştır. Oysa 1923'te ortaya çıkan tabloyu anlamak için en azından büyük savaşın patlak verdiği 1914'e, dahası 1908'e kadar gitmek gerekir. Burada da her zaman olduğu gibi Latince deyimin gereği yapılacaktı. Cui nescit dissimulare, nescit regnare. Gizlemesini bilmeyen yönetmesini de bilemez.